Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Baycan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadam.
Hocam siz yeni bir teklifle geldiniz.
Evet.
Robert Frager.
Evet.
Kendisi Amerikalı psikolog ve cerrahi şeyhi diye biliyorum.
Evet.
Güzel bir kitabı var. Buyurun hocam, siz tanıtın kitabı.
Evet. Sufiyle terapist kitap, master tezi yapmıştım hocam. Tasavvuf ile psikoloji, psikoterapi karşılaştırma vesaire. Böyle kafamda hep ya acaba yani hem sufi hem terapist.
Var mı?
Var mı? Şey yani var mı diye demiyorum çünkü yoktur diye düşünüyorum.
Hmm.
Tabii benim tez çalışmam yaptığım şey 94'te başlamıştım. Askerliği erteleyebilmek için biraz uzattım 98'de.
Eyvallah.
98'de bitirmiştim. Sonra birdenbire şeyle karşılaştım yani.
Robert Frager.
Robert Frager'le karşılaştım. Karşılaştım derken kitaplarıyla ve yayınlarıyla karşılaştım yani. Kalp, nefs, ruh. Şimdi aslında Yahudi orijinli bir isim.
Hocam dikkat çekicidir. Amerika'daki çok başarılı psikologların çoğu da Yahudi orijinli.
Hocam.
İlginçtir hocam. Yahudiliğin bir ilginç. Yani tabii şu olabilir mi? Hristiyanlar terk ettiler bu dini ögeleri. Yahudiler çok sağlam çıktığı için, sahip çıktığı için yine orada bir ruh, nefis, akılla alakalı dini bir terminoloji var onlarda. O yüzden mi acaba çok şanslılar?
Hocam onun, merak ediyorum. Yani Kabala'nın o anlamda önemli bir katkısı var. Hatta Freud'un id, ego, süper ego kavramlarının da hocam Kabala'daki kavramlarla karşılaştıranlar var.
Evet.
Ve şey üzerinde, Freud üzerinde Kabala'nın yani Yahudi tasavvuf öğretisi diyelim. Hmm, yani tasavvuf
evet.
Kelimesi orada yanlış da.
Mistisim diyelim.
Mistik öğretisi. Orada da ilginç bir şey hocam. Freud'un yaralanmış olduğu Kabala kitaplara Endülüs kökenli.
Arapçadan okumuşlar. Tercüme.
Daha ilginç olan bir şey şu. Endülüs'te yazılan Kabala kitaplarında İbn Arabi'nin önemli bir etkisi var.
Eyvallah hocam. Bu çok malum bilinen bir şeydir. Böyle olunca yani esasında psikolojinin temelinde de tasavvuf bayağı ciddi bir
katkısı var.
Katkısı var diyelim.
Nedir? Tırnak içinde onu tahrif ederek kullanmıştır.
Yani,
ama
tabii ki.
Sonuç olarak oradan bir ham madde devşirerek
kullanmış. Yani ben özür dilerim, katkısı demeyelim de tahrif edilmiş, bozulmuş şekli var diyelim tasavvufun.
Evet, evet. Şimdi
hocam burada herhalde insan nedir diyor, işte kalp, ruh, nefis bunların ne olduğunu
evet.
Tarif ediyor değil mi hocam
evet,
bu kitapta?
Şimdi tasavvufa girmek için kalp, nefis ve ruh kavramlarını anahtar olarak kullanıyor ve burada tasavvuf geleneğinden yararlandığı gibi psikolojiden de bu konularla ilgili şeyler yapıyor.
Karşılaştırma yapıyor.
Karşılaştırmalar yapıyor yani. Mesela kalp ile ilgili şunu söylüyor hocam. Ben okuyayım buradan. Siz açılımını yapın yani.
Eyvallah.
Kalp, manevi kalp anlamında kullanılmaktadır. Örneğin samimi ve iyi niyetli kişi kalpten davrandığını söyleriz. Maneviyat kaşifleri gönülde bir yol bulmanın öneminden bahsederler. Hani bizim geleneğimizde kalpten kalbe giden bir yol vardır. Sözüne bir atıf gibi bu. Sufi psikolojisine göre kalp bizim derin zeka ve irfanımızı içerir. Ve devam ediyor.
Şimdi hocam yani varlıkta asıl olan sufilere göre kalptir. Ruhtur. Şimdi tabii seküler, Freudiyen psikologlara göre, psikiyatristlere göre ve bilim adamlarına göre madde asıldır.
Evet.
Bu dünyada maneviyat yoktur, ruh yoktur. D.B. Watson diye bir adam var hocam. Bu bilişsel terapistlerden bir tanesi. Amerikalı. İnsan dediğin varlık diyor, öküzden hiçbir varlık yoktur. Öküzden de farkı yoktur. Şu kesip yediğimiz öküz var ya diyor, insanla bu öküzün diyor varlık düzlemi aynıdır. Ama ufak bir fark var diyor. İnsanın beyni biraz daha büyüktür, o kadar. Eğer diyor, sakın diyor siz böyle insanda ruh falan vardır derseniz, kalbi var derseniz, şimdi işte din gider, bu da diyor psikolojinin idamıdır gibi bir şeyler söylüyor. Şimdi hocam bizde asıl olan kalptir. Yani mesela hocam şu arkadaşım söyle, övdünüz mü siz? Ya benim bir arkadaşım var Süleyman Hoca. 90,
evet.
95 kilo geliyor. Çok ağır bir adam. Diyerek mi versiniz? Ya varsa bir fazileti işte iyi insandır mı dersiniz? Veya falanca arkadaş ya boyu çok uzun. 2 metre boyu var. Çok iyi bir arkadaş mı dersiniz? Yoksa çok cömert, fedakar mı dersiniz değil mi? Yani
evet.
Farkındasınız. Biz insanları kalbi durumlarına göre, yani Robert Frager baba da öyle söylüyor.
Evet.
Yani kalbi yumuşak, işte kalbi katı deriz diyor. Biz insanları kalbine göre değerlendiririz. Yoksa çok şişman, çok uzun, saçı çok şöyle
değil mi?
Diyerek
iyi kalpli, kötü kalpli.
Bir insanı sevmeye kalkmayız yani değil mi hocam?
Evet. Hocam şeyde okumuştum. Profesör Doktor Erol Gökhan'ın Kalpten diye bir kitabı var. Kalpten. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize tavsiye ederim. Orada kalbin hem tasavvufi boyutuna hem psikoloji, hatta hem de bir miktar biyolojisini değiniyor. İlk oluşan organ hocam kalpmiş. Anne karnında organ olarak ilk oluşan
atmaya
organ,
başlıyor.
İlk oluşan organ kalpmiş mesela.
Ve en sağlam organ.
Evet.
Yani 7-24, o da sert ki.
Evet, 7-24 mesela nefes almadan şey ediyor yani, çalışıyor. Demek ki daha biyolojik olarak da insanda bir şey, bir merkez görevi var yani.
Bu kalbi. Çok ilginç değil mi? Yani demek ki şöyle bir şey düşünebiliriz hocam belki. Çünkü Gazali bunu söylüyor. Ruhun diyor insanla etkileşim yaptığı yer kalptir. Sen evet. Hocam kalp böyle hani böyle bir uzay alemine geçiş şeyleri vardır ya, filmlerde falan olur böyle, böyle bir saydam bir penceremsi bir şey olur da bir andan başka bir aleme geçersiniz ya. Kalbimiz evet. Sanki ruhla bedenin birleşip etkileşime geçtiği bir yer. O yüzden sufiler hep böyle kalp zikri yaparlar. Hem beden terbiye olur hem de ruhumuz orada daha bir yoğunlaşır. Bence yani sufilerin en büyük özelliği bizim psikolojimizin. Şu anda hocam Batı psikolojisinde nefis var, ego diyorlar.
Evet.
Beden var, zihin var. Ruh nereye gitti? Evvelden orada da ruh vardı, spirit derlerdi. Onlar şu anda ruh kelimesini tamamen kaldırdılar, sildiler yani. Psikolojiler ruh diye bir şey yok Batı psikolojisinde.
Evet, zaten ruhu da hesaba katmadığınız zaman hocam kalp bir şey olmuyor yani.
Zaten kalp ruh demektir hocam, onu da söyleyeyim. Bizim terminolojimiz onu Frager baba da söylüyor.
Evet.
Kalp deyince akla ruh gelir. Yani kalple ruh müteradiftir. Ama tabii kalbin bir fiziki tarafı olduğu için fiziki manası da var, onu da söyleyeyim.
Bu arada Müslüman olduktan sonra Ragıp Baba.
Özür dilerim, kalp adam deyince yani kalp olmayan adam manasına gelmiyor ki. Evet, o fiziki kalp var ama içinde olan o merhamet, sevgi, o manevi tarafı eksik olan kalp demek. Şunu da söyleyeyim, Frager Baba da biz çok 3-5 gün çok derin sohbetler ettik. 2007 senesinde Mevlana yılıydı.
Nerede? Çok,
İstanbul'da ve Konya'da.
Siz görüştünüz de hocam
çok yakın oldu.
Bir dahaki buluşmanızda hocam beni de dahil etmeniz lazım.
Onunla çok güzel tecrübelerim oldu. Hatta sizin o merak ettiğiniz Mihriban Özelsel Hanım da
evet.
Orada vardı.
Öyle mi?
O Halvete 40 günün yazarı. Çok güzel derin sohbetler ettik. Yani bu psikoloji, tasavvufla alakalı. O nefis işte ruh falan. Yani çok derin bir insandı. Bu zikir yaparak, meditasyon yaparak, tefekkür yaparak, halvet yaparak da ruhunu hisseden bir yazar. Yoksa yani böyle sadece
yazar değil, yaşayan bir insan yazar. Yani. Evet.
Evet.
Tasavvuf yoluna girişi hikayesini de anlatıyordu. Aşk Şaraptır kitabında yani. Cerrahi post işini Muzaffer Ozak Üstad Amerika'da okulu ziyarete gittiğinde ben diyor yani kim bu doğulu, bunlar ne öğreneceğiz, millet ne buna heves ediyor diye ben odamdan bile çıkmamıştım ama meraktan demişti kapıyı aralık bırakmıştım. Geçerken diyor göz göze geldik ve ben orada o bakışla birlikte bir ruhsal dönüşüm yaşadım diyor. Yani oradan bir tasavvufa giriş hikayesi ve Batı'da hocam dördüncü akım olan transpersonal psikolojinin önemli isimlerinden birisi Ragıp Baba ya da Robert Frager.
Evet.
Yani psikolojide zaten bir akademik kariyeri var. Zirvelere tırmanmış. Öbür tarafta tasavvufla ilgili hem deneyimi. Bu arada hocam başıma gelen bir olaydan bahsedeyim. Sufi'de terapist diye bizim bir Facebook sayfamız var. Arkadaşlarla birlikte, psikolog ve psikiyatr arkadaşlarla birlikte daha çok bu alandaki kitaplardan alıntı yaparak paylaşıyoruz. Kişisel yorumlara pek girmiyoruz yani. Amerika'da hocam Türkiye'li bir Ermeni Selin diye bir hanımefendi rüyasında Hazreti Ali'yi gördüğünü ve bu nedenle İslam'a bir yakınlık hissettiğini, bir arayışa girdiğini, arayış sürecinde de karşısına Sufi'yle terapist sayfasının çıktığını, tasavvufa ilgi doğmuş oradan. Oradan araştırma yaparken Sufi'yle terapist sayfası çıktı. Dedi işte ya ben tasavvufla ilgileniyorum. Artık da Amerika'da tasavvufla ilgilenecek ilgili çevreler var mı? Dedim ben bilmiyorum yani Amerika'da. Hani literatürden biliyorum ama öyle adres bilmem, şey bilmem yani. Sonra o anda Google'a girdim, bir tarama yaptım. Cerrahilerin orada olduğunu biliyordum. Dedim şöyle bir adres var Selin, istersen bir bak, sana yakın mı? Adresi bir baktı. Amerika'daki cerrahi dergahı burası hocam. Hocam dedi burası dedi benim iki sokak ötesi.
O kadar yakın.
O kadar yakın.
Tevafuk.
Ve bu şeye gidiyor. Dergaha gidiyor hocam. önce ailesinden habersiz, yani İslam'a ve tasavvufa girdiği için olumsuz bakarlar diye gidiyor ve orada çok kısa zamanda şey oluyor.
İlerliyor.
Dervişi oluyor, ilerliyor vesaire orada. Bu sonra buradaki diyor dervişler diyor hepsi iş güç sahibi insanlar, akademik kariyeri olan insanlar, şey de elit seçkin insanlar. Buradaki Amerika'daki anlamda bile yani. Dedim artık Amerika'ya gelirsem dedim bir ziyaretinize gelirim yani.
Eyvallah.
Orada.
Hocam bir de Yahudilerin İslam'a girmesi çok zordur. Yani
değil mi?
Tabii Yahudilerin, hani Ermenilerin ve Yunanlıların özellikle bazı milletler. Çünkü Yahudilerin dinen bir seçkin millet psikolojisi var.
İddiası var.
Ermeni ve Rusların da bazı Yunanların da Türklerle olan o savaşı tarihteki yani ihanete eşdeğer. Yani bir adam mesela bir Alman Müslüman olsa yani ne yapalım din değiştirmiş. İngiliz olsa sıkıntı yok.
Evet.
Ben fakir biraz bu işlere uğraştığım için. Ama bir Yunanlı ve Ermeni Müslüman olmaya kalkarsa sanki dinine karşı ihanet etmiş gibi anlaşılıyor. Hocam işte bu yüzden çok başarılı bir psikiyatrist, psikolog. Çünkü evet. Hem sahayı içeriden biliyor. Psikolojinin de bayağı
İçinden
bir içinde.
Geliyor. Hmm. Yani sufi ile terapist orada hem sufi hem terapist.
Eyvallah. Başka ne diyor hocam?
Kategorisinde. Şimdi hocam nefis kavramına da giriyor. Kalp kavramının tabii ucu bucağı yok. Hepsini işleme şansımız olmayacak. Bir giriş niteliğinde olsun bu söyleşimiz. Nefis için diyor sufi psikolojisinde benlik ya da nefis yani psişemizin yani psikolojik yapımızın en kötü boyutudur. En alt düzey zalim bir nefstir. Zulmeder, nefsi emmare. Budur. Bu nefis düzeyi bizi manevi yoldan ayırmaya çalışan negatif güçlerin hepsinin bir koleksiyonudur. Bu güçler muazzam acı ve ıstıraba sebep olur ve bizim sevdiklerimize zarar vermemize yol açar.
Hocam bu çok ilginç bu. Yani nefis konusunda yine batılıların çok fazla bilgisi yok. Ego falan diyorlar. İşte egoist kelimesi biraz negatif bana taşıyor ama nefsin pek çok arzusunu da normal görüyorlar. Hatta LGBT dahil.
Evet.
Her türlü sapıklık. Kimseye zararın yoksa, bir insana zarar vermiyorsan sen her türlü sapıklığı yapabilirsin. Ve nefsi hocam keller zannediyorlar. Hani bizim Yunus'un sözü var ya, bir ben var bende.
Benden içeriyorum.
Biz yani biz benimiz var, benliğimiz ama onun derininde de ruhumuz var. Ruhumuz daha güzel. O nefsi emmaremiz kötü. Şimdi adam diyor ki ben bir şey istiyorum. Demek ki bu normal bir şey. Biz diyoruz sufidir. Hayır. O isteyen şey senin nefsindir. Nefsin de hadiste geçtiği için senin düşmanındır. Mesela hocam şimdi tembellik duygusu nereden geliyor Allah aşkına? Şeytandan ve nefisten geliyor daha çok. Ya
evet.
Boş ver yat aşağı diyor. Hatta hocam burada İbn-i Ataullah'ın çok güzel bir sözü var. Sen asıl nefsinden kork. O nefis ki senin aleyhine çalışır. Üstelik ölünceye kadar da sahibinden hiç ayrılmaz. Oysa şeytan bile hiç olmasa Ramazan ayında insandan ayrılır. Çünkü Ramazan'da şeytanlara kelepçe vurulur.
Evet.
Şeytan bile tatile çıkıyor da nefis devamlı içimizde olduğu için. Şimdi bunu bilmenin şu faydası var. O nefis ben değilim. İçimde gereksiz yere yemek yemek isteyen bir nefis var. Haram işlemek isteyen, günah işlemek isteyen, kul hakkını yemek isteyen, yalan, dolan isteyen bir içimde bir varlık var. O ben değilim. Tamam ama o da bana lazım. Bunu şöyle benzetiyor Mevlana Hazretleri. Belki orada da geçecek. Süvari ile atına benzeriyor. Hmm. At bize lazım.
Evet.
Ama atın her dediğini yaparsak at akşama kadar karpuz kabuğu yer. Çöplerden.
Evet. Ya da kendi kafasına göre bir yere
takılır.
Gider.
Başka cinsten bir at görse onun peşinden koşar. Yani seni hedefe götürmez. Bu atı besleyeceğiz, iş yapacağız ama yani terlike su vermeyeceğiz mesela değil mi? Atı bir terlike su verince ölüyor. Veya bir çuval arpayı at görse
hepsini yemeye kalkabilir, çatlayabilir.
Çatlıyor, ölüyor. Her şeyin bir kuralı olduğu gibi biz ruhumuz bu bedenimizi güzel kullanacağız. İşte içki içmeyeceğiz, kumar oynamayacağız. Aşırı uykusuzluk, aşırı yorgunluk değil mi? Hakkı var
evet.
Üzerimizde. Bu yüzden yani bu nefis konusunda bunu söylüyor. Bir Robert Frager babayla çok ilginç bir nefis emmare ile alakalı çok dehşet bir yorumunu duydum hocam. Bunu belki kitaplarda yoktur. Nefsi emmare olduğu gibi nefsi emmare ülkeler de var demişti.
Hmm.
Şimdi İsrail nefsi emmareye giriyor. Yaptığı kötülüğü savunan, onunla övünen nefsi levvameyle Amerika'ya söylemişti. O zaman da gerçi
evet.
Nefsini Amerika'da hızla nefsi emmareye doğru gitmeye başladı. Ama en azından orada belli bir fikir hürriyeti falan var. Görünüşte bile olsa bir özgürlük ülkesi falan filan belli bir şey de var yani. Orada Filistin'de
ama,
yaşıyor.
Bir de şeyden bahsediyordu Ragıp Baba. Mısır'da Firavun yönetimini nefsi emmari olarak görüyordu.
İşte ülkeleri evet böyle iş yapmıştı. Firavun
Orada Musa ne yapıyor? O ülkeden çıkıyor. Yani nefsi emmarenin hükümranlığından çıkmak gerekiyor.
Bizim sohbetimizde de bana Rusya demişti o zaman ama bundan tabi bu sohbet 2007 neredeyse 15 yıl olmuş. Rusya şu anda bayağı bir levvameye doğru gidiyor sanki. Filistin'i savunuyor. Evet. Değil mi? Yerine göre biraz daha inanın yani ben şu anda Rusya'nın tutumunu nispeten Avrupa'dan daha sağlıklı görüyorum.
Çin bile o anlamda Filistin'deki şiddete son verilmesi gerektiğini savunuyor. Dünya değişiyor.
Hocam hakikaten gerçekten kötü insanlar var ya. Yani başkasına zarar vermekte zevk alan. Adam aldattığı zaman, dolandırdığı zaman, onu akşam kutlayan, arkadaşlarını çağırıp gelin bu akşam bir parti yapalım, şu kadar vurgun yaptık diyen, yaptığı kötülüğü böyle zevkle anlatan tipler çok var hocam piyasada ya.
İşte şey herhalde hocam, insan içerisindeki o kötücül güçler egemen olunca onlar kötü şeylerden hoşlanıyorlar yani. Onlardan zevk alıyorlar yani.
Hocam bunu Gazali şöyle hatırlarsanız okumuştuk onu beraber. Ruh diyor sultandır, akıl veziridir, şehvetleri de maliye bakanı gibidir. Hocam bazen maliye bakanı işte işbirliği yapıyor şeytanın düşmanına, darbe yapıyor ve sultanı hapse tıkıyorlar.
Evet.
Veziri hapse atıyorlar. Ondan sonra bakıyorsun ki vur patlasın, çal oynasın. Akla mantığa uymayan bir hayat tarzı değil mi hocam bu nefsi emmare tip insanlarda?
Evet.
Suç işliyorlar, adam öldürüyorlar böyle gayet seri şekilde, hiç umurlarında değil. Tabii o yüzden bu içimizdeki bu düşmandan hepimizin korunması gerekiyor. Bugün hocam bir de modern psikolojide şu sıkıntı var. Kendini sev. Tamam, ruhumuzu sevelim. Onda ben de katılıyorum ama nefsimizi sevmeyelim ya. Nefsani arzularımızı sevmeyelim.
Evet, bir de kendimi olduğu gibi seviyorum. Kendini olduğu gibi kabul et. Yani sonuçta insan mesela yarasını olduğu gibi kabul eder mi? Tedavi için uğraşır.
Yani ben kanser olduğum, kendimi olduğum gibi seviyorum.
Bu yarayı tedavi amacıyla kabul etmekse tamam. Yoksa bu yarayla yaşayayım. O yarayla niye yaşayasın ki? Tedavi imkanım var yani o konuda. O birdenbire şey oluyor hocam. İnsanın bencil arzularını kutsallaştırmanın yolu oluyor yani.
Yani kulağa hoş geliyor ama bir tefekkür etsek yani insanın sağlıklı iletişim kurmasına en büyük engel nefsaniyetidir. Evet. Yani ben hep kendimi düşünürsem sizin dostluğunuz yürümez ki.
Evet. Zaten nefsi levvame hocam nerede başlıyor? Levvame eleştiriyle başlıyor. Öz eleştiriyle ama.
Hatalarımızı görmeye başlıyorsunuz.
Evet. Yani şimdi kendini sev hangi aşama oluyor? Narsist aşama oluyor. Yani kendine aşık ol. Kendine sev. Niye? Allah seni yaratmış. Sen Allah'ın büyük bir lütfusun. Yaşam ve içindeki ilahi nefes Allah'ın bir lütfusun. Bunu sev. Ama kötücül özelliklerini niye sevesin ki? Bunlar sana da zarar olan şeyler.
İşte psikolojide bunu bilmiyorlar. Yani kötülük deyince sadece onlardan birkaç, yani başkasına zarar vermek gibi anlaşılıyor. Onun dışında diyelim dedikodu, haset, gıybet, bunlar da kötü aslında şeyler.
Evet.
Bunları mesela şu anda modern psikoloji bizim kötülük olarak kabul ettiğimiz pek çok şeyin varlığından bile haberi yok.
Evet.
Sadece adam öldürmek, hırsızlık.
Son derece şey, indirgemece. Hocam şimdi o kitabın kapağında da vurgulanan kalp, nefs, ruh. Buradaki üçüncü kavram, ruh kavramı üzerinde ben kısa bir alıntı yapayım Ragıp Baba'dan, siz oradan devam edersiniz. Sufi psikolojisi tekamül prensiplerine dayalı bir insan ruhu modeli içerir. Yani demeyeyim, ben devam edeyim. Ruh 7 yön ya da boyuta sahiptir. Madeni, nebati, hayvani, insani, ruhi, sırrı ve sırlarının sırrı boyutları vardır. Yani 7 farklı bilinç düzeyi vardır. Tasavvufta hedef hepsinin denge ve uyum içinde çalışmasıdır. Peki hocam, buradaki ruh kavramı ile kalp ve nefis kavramları nasıl ilişkilendiriyor Gazali?
Şimdi hocam bunu buradan selam olsun Mustafa Merter hocamıza. Çok katmanlı ontoloji diyor buna. Yani 900 katlı insanın eserini hatırlarsanız Mustafa Merter hocamızın, onu Mevlana'dan almıştır. İnsan sen 900 katlısın, belki daha fazla diyor. Yani biz çok katmanlı bir varlığız. Şimdi nebati nefisten başlıyoruz. Annemizin karnındayken bir bitki gibi. Sonra hareket etmeye başlıyoruz falan. Doğduğumuz zaman da bir hayvanımsı bir varlığız. Aklımız hiç yok. Tamamen şefkatle hareket ediyoruz. Acıkınca ağlıyoruz. Kızınca annemize falan kim görürse kardeşimize yumruk atıyoruz. Her şey benim. Bütün dünya benim olmalı. Herkes benim kölem gözüyle bakıyoruz değil mi? 3-4 yaşımıza kadar.
Evet.
İşte o zaman hayvani şey. Yavaş yavaş insan geliştikçe işte nefsi levvame, mülhime, mutmainne, raziye, o sır hafi akva diye o şekilde de var değişik sınıflamalar. Bir üst mertebeye geçiyoruz. Üst mertebeye geçince alttaki mertebede ne kadar kötü veya az iyi olduğumuzu fark ediyoruz. Şimdi nefsi lemmamedeki adam diyor ki, ya ben de bayağı kötülük yapmışım diyor. Çok zarar verdiğim insanlar olmuş. Nefsi emare ne diyor? Kardeşim benden iyisi yok diyor. Herkes kötü, bir ben iyiyim dünyada diyor. Yani böyle bir çok katmanlı ontolojik bizde bir varlık sistemi var.
Evet.
Ben çok hoşuma gidiyor. Yani kalpsiz adamın bedeni var esasında ama ruhu yok mesela. Biraz çalışırsa ruhu elde ediyor. Daha doğrusu içinde gizli kalan
evet.
O potansiyeli ruh, Allah'tan gelen o menfuh ruhu ortaya çıkarıyor. Bu sefer ruh hakim olunca insan tamam, yani bizde esasında hayvanda olan bizde de var.
Evet.
Bizde olan hayvanda da var ama hayvan bizdeki her şeye sahip değil. Bizde kalbe mesela hayvanın kalbi yok. Yani ruhu yok yani. Hayvan otomatik hareket ediyor, robot gibi. O yüzden bizim hem hayvan tarafına nebati ve hayvani ruha indirgenip orada kalmamız da mümkün. Bunun ötesine gidip Mevlana biliyorsunuz işte önce bir nebatilikten başlayıp sonra hayvanilik, sonra insan oldum. Sonra devam edip melek olacağım diye bir onun şeyi vardır.
Ha, evet evet evet.
Onu bazıları da maalesef vardı. Şeye bu evrim teorisine indirgiyorlar. O çok yanlış bir şey. Evrimle alakası yok onun yani.
Hocam böyle buğulu bir camın arkasından bir nesne var, gösteriyorlar insanlara. Aç olanlar yemek gibi görüyor. Böyle pozitif duygu halinde olanlar çiçek gibi görüyor. Yani aslında hiçbirisi değil yani. Nedir? İşte insanlar kendi içindekini oraya yansıtıyor. Mevlana da evrimi görüyor. Çünkü o maddesel bakıyor. Halbuki Mevlana'nın içerisinde bir de metafizik boyutu var. Hocam aklıma İbn Sina'nın bir sözü geldi. Nefsin idrak ve hareket güçleri kalpten beyine, beyinden de sinirlere yayılır. Fakat merkez yine de kalptir. Yani o zaman kalpte kimin egemen olduğu önemli. Nefis mi egemen kalpte, ruh mu egemen kalpte?
Hocam ben bu beyni şuna benzetiyorum. Belki tabiri de hata da olmasın. Bir kompütür düşünün. Yani kompütürü her şekilde kullanabilirsiniz. Oyun oynarsınız değil mi? İnsanlara kötü şeyler yazabilirsiniz. İşte ruh hocam o kompütürü kullanan varlık. İnsan. Ruh güzel olursa, kalp sağlam olursa o kompütürü tamamen güzel şeyde kullanıyor. O kötü olursa bu sefer o kompütürü kötü mesajlar çekmek için sağa sola. Evrene meşhur bir hikaye var ya. Evrene kötü mesajlar salmak için kullanıyor. O yüzden hocam sufiler Allah Allah diyerek devamlı kalbi terbiye etmenin, kalbi aydınlatmanın ve nurlandırmanın peşindeler. Çünkü ruh hocam ibadetle ve nurla, tefekkürle, meditasyonla bir kere bir olgun kıvama erişti mi, ondan sonra bütün vücudumuz, elimiz, ayağımız, gözümüz bizim hayırlı işler yapmamıza vesile oluyor.
Hocam tam burada bir şey söyleyeceğim. Tefekkür deyince böyle insanların aklına, tasavvufla ilgilenenlerin, halkın aklına hemen tefekkürü mevt gelir. Tasavvuf da tefekkürü mevtten mi ibaret tefekkür?
Oo, hocam öyle tefekkürler var ki.
Mesela?
Tefekkürü mevt var. Tefekkürü mesela elâ illâh, Allah'ın nimetlerini tefekkür. Tefekkür halgillah diyor İmam Gazali. Allah'ın yaratıklarını tefekkür. Mesela elimize bakıyoruz. Ya evet. Şöyle bakıyorsunuz hocam. Ne biçim kaslar var, ne biçim hareketler var. Her tırnağımızın, her barmağımızın, her boğumunun bir baş parmağımız olmasa mesela pek çok işi yapamıyoruz.
Evet.
Bunu düşünmen, gökyüzünü düşünmek diyor İmam Gazali.
Mesela hocam siz parmak dediniz, ben onu açıklamak istiyorum.
Buyurun.
Antropoloji de hocam, insanı diğer varlıklardan ayıran şeylerden bir tanesi şey kabul ediliyor. Baş parmağın bütün bunlarla eşleşebilmesi. Peki neyi sağlıyor? Araç tutmak ve araç geliştirmek. Mesela baş parmağı bu kadar işlevsel olan bir canlı türü yok yani.
Maymunlar da mı öyle acaba?
Onlar da bizimki kadar şey değil, becerikli değil. Hmm. Onlar tam şey demiyor, bu kadar bir eşleşme yapamıyor yani. Dolayısıyla sadece baş parmağın işlevi bile hocam insanı diğer canlılardan ayırt eden özelliklerden bir tanesi yani.
Ayette geçiyor. Efelem halikis semavati vel ard. Onlar Allah'ın yaratmasını, semavatı, ardı tefekkür ederler diyor.
Yani o yani zaman hocam
bir insan biraz böyle eksik tarafımız.
Gökyüzünü seyrederek, gökyüzü belgeseli izleyerek ya da suyun ve havanın hikayesini dinleyerek de bir tefekkür yapabilir yani.
Yani bence her şeyi tefekkür edelim. Bir yaprağı düşünelim, bir solucanı, bir sineği. Yani Allah-u Teala sinekte örnek veriyor.
Evet.
Toplasanız diyor bütün insanlık bir sinek dahi yaratamazsınız diyor. Hakikaten yaratamıyoruz.
Evet.
Sivrisinek geliyor. sizi anestezi yapıyor. Oradan kanınızı içiyor.
Evet, sivrisinek.
Kaçıyor. Al bakalım işte istediğin kadar uğraş. Geri de alamıyorsun çaldığını. Ayete evet. geçiyor aynen bu şekilde. Yani o yüzden tefekkür çok dehşet. Ayetleri düşünmek, Kur'an ayetlerini ve kainatın ayetlerini. Yani esasında bu kitabın da belki ilerideki bölümlerinde okuruz inşallah. Tefekkür bölümünü. Çok geniş bir ibadet.
Yani kitabı ayetleri okuyup onlar üzerinde tefekkür yapmak kadar gökyüzünü seyretmek, yeryüzündeki canlıları ve varlıklarla ilgili araştırma yapıp onlarla ilgili bilgi edinmek de demek ki tefekküre dahil ve insanın ufkunu son derece açan bir şey. Şey geldi birdenbire aklıma hocam. Biyomimetik diye bir disiplin var. Şu demek, teknoloji geliştirirken hocam canlıları ölçü alıyor. Mesela şey bana çok ilginç gelmişti. Havalandırmanın hocam maliyeti çok yüksek. Devasa gökdelenler yapılıyor ya.
Yani.
Bir tanesi hocam Afrika'da yaşayan bir şey karınca türü var. Karınca türü, termitler. Termitler hocam böyle 10-15 metre yüksekliğinde tepeler yapabiliyorlar.
Gökdelen yani onlara göre.
gökdelen. Ama mesela orada ama milyonlarca karınca yaşıyor, termit yaşıyor. Yani onlardan nefes alıp veriyor. Normalde yani orada o kadar nefes alıp verme imkanı olmaması lazım. Gaz veriyorlar hocam, boşaltıyorlar. İçeriye bir şey pompalıyorlar, bir kimyasal pompalıyorlar. Sonra o kimyasal pompalandıktan sonra hocam katılaşıyor. Şeyi yuvayı yıkıyorlar, çıkartıyorlar. Şeyin iç yapısı ortaya çıkıyor.
Havalandırma sistemi belki.
Hocam bunu gökdelende havalandırma sistemini buna göre bir öyle bir deneysel çalışma yapılmıştı. Şimdi mesela tırmık teknolojinin gelişiminde hocam tırmık nereden geliştirilmiş?
Ellerimizin tırmalamasında.
Yani mesela bizim köylerde hocam şey denir, huduş denir. Yeşil yapraklar sararır, düşer. Onlar toplanlar hocam. Ahırda ineklerin altına serilir yani. Tırmık da toplanır onlar
hocam,
yani.
Hocam bu hafta buradan yapımcımız işaret ediyor vakit buldu diye. Bence sırf bununla alakalı bir
tefekkür üzerine.
Tefekkür programı yapsak hocam kesinlikle çok harika hocam. Olmaz mı yani?
Kesinlikle.
Hocam esasen sufi demek hayran insan demek. Her şeye hayran olan, hiçbir kesinlikle. Şeyi normal görmeyen. Ayakta dikilmemizi, yürümemizi, bir şeyi tutmamızı Allah Allah hepsi mucize diye kendisine, çevresine hayran insan desek yanlış mı olur?
Evet mesela hocam Akşemseddin mikroptan ilk bahseden isim olarak bizim tıp tarihi kitaplarımızda geçiyor yani.
Evet.
Şimdi Akşemseddin'in buna yönelten nedir? Bu tefekkürdür. Bu hayret halidir yani.
Şu duala bitirelim hocam. Allah hayranlığımızı ve hayretimizi artırsın.
Amin. Amin.
Diyerek programı bitiriyoruz.
Devam edeceğiz.
Eyvallah. Haftaya devam ederiz inşallah. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.